Ayrım 2.
Tarlalarda güneşin altında sürekli esmerleşen Angelo, Darwin kuramının canlı bir kanıtı olan kıllı Giovanni amcama yardım ediyordu. Kuzenim, Sicilya gençliğinin tipik bir örneğiydi. Kanlı canlı, gözleri arzu dolu, eline çabuk, kendisine bir faydası olmadığı için okula gitmiyordu. Erkekçe olmaktan çok öyle görünmek isteyen davranışlarıyla zeki ve hareketli bir gençti. Zayıf ve yünleri kirli koyunların sütlerini sağarken, sabahın erken saatlerinde folluktaki yumurtaları alıp çiğ olarak bir dikişte yutarken, ahıra kapanıp babasının attığı sigara izmaritlerini içerken, mutluluk getirdiğini söylediği at pisliklerinin arasında gizlenirken, kıllanıp kıllanmadığını görmek için aynaya bakarken hep yanındaydım ve hep onun yaptıklarını taklit ediyordum. Böyle okul arkadaşlarım boyanmak için tuvaletlerde sıraya girerken ben banyoya girip kapıyı kapatıyor ve sakal tıraşı oluyordum. Önce bu işe alışkın elimle yüzümü sabunluyor, sonra tıraş makinesiyle yanaklarımın üzerindeki ince sabun köpüğünü korkudan çok gösteriş olsun diye yavaş yavaş alıyordum. Sınıf arkadaşlarım el mendili paketleriyle uğraşır, kalçalarını sallayarak dolaşırken ben vaktimi kendimle olmayan nitelikleri bulmaya çalışmakla geçiriyordum. Onlar tuvaletlerdeki klozetlerde dimdik, arbaşlı bir şekilde otururlarken ben ayakta işemeye ve pencereden tükürmeye çalışıyordum. Yaşıtlarımın görünce düşüp bayıldıkları örümcekleri yakalayıp canlı canlı parçalamakla eğleniyordum. Sigara içerken uzun nefesler çekebilmek için de birçok deneme yaptım. Ve başlangıçta biraz zorlanmakla birlikte günde 30 izmarite kadar içmeyi, dumanı içime çekip burnumdan çıkarmayı başardım. Artık gerçekten kuzenimin bir gölgesi olmuştum. Onu her yerde izliyor, her yerde gözlüyordum. Daha arkasını dönmeye vakit bulamadan hop karşısında bitiyordum. İlk zamanlardaki isteksizliğine karşın erkekler her zaman erkektirler. Sonunda ona kendimi kabul ettirdim. Gizimi açtığım tek insan oydu. Tabii bunu isteyerek değil, bir gün beni anahtar deliğinden gözetleyip ayakta işerken gördüğü için yaptım. İnandırıcı bir neden bulamadığım için her şeyi açıklamak zorunda kaldım. Angelo, anlattıklarımı çok iyi kestirdiğim gibi gülerek karşıladı. Ama daha sonra bu konudaki ciddiyetimi görünce bana öğretmenlik etmeye karar verdi. Gittiği her yere, hatta tuvalete bile beni yanında götürüyordu. O kadar ki artık birlikte işemeye başlamıştık. Bana gözlerim kapalıyken bile taş atıp konserve kutularını devirmeyi, dişlerim kenetli ve yüzüm yukarıya dönük durumda, tükürdüğümü havada bir eğri çizerek aşağıya düşmek üzere fırlatmayı, kurbağaların karınlarını yarmayı, farelere tuzak kurmayı, Vincenzino amcamın domateslerini çalmayı, bekçilik yapan köpekleri atlatmayı, erkekler gibi yürüyüp el sıkmayı o öğretti. Daha sonraları babasının açık saçık resimli dergilerini gösterdi. Bu da benim gibi rahibelik yaşamına istek duyduğu için bilimsel kitaplarda çıplak bir erkek resmi gördüğü zaman onu hemen bir defter ya da bir kitapla ama kesinlikle elle değil kapatan biri için gerçekten olağanüstü bir şey oldu. Derginin adı Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'di. Bu durum beni çok şaşırttı çünkü bu konunun masal dünyasıyla bir ilgisi olduğunu bilmiyordum. Daha 5. sayfada tatlı pamuk prensesi dört ayak durumunda entaresini kaldırmış çıplak kıçını gösterirken yiğit avcıyı da yanı başında pantolonunu indirmiş bacaklarının arasında garip bir şeyler beklerken görünce şaşırıp kaldım. Angelo'nun önce bacaklarının arasına sonra da gözlerinin içine baktım. O gülüyordu. Sen bizim böyle olduğumuzu bilmiyor muydun? Doğru. Oğlanların her zaman bacaklarının arasına kaşıdıklarını görmüştüm ama bunun nedenini kesin olarak bilmiyordum. Ayrıca birlikte işerken Angelo her zaman öbür yanını dönüyordu. Bazen sadece sırtını, en fazla da kıçını gösteriyordu. Çıraklığım ancak 2 ay sürmüştü. Sonunda her şeyin faydasız olduğunu, o şeyi asla elde edemeyeceğimi, erkek olup pantolon giyemeyeceğimi anlamama yeten umutlar ve düşlerle dolu 2 ay. Böylece alışkın olduğum kadınlık yaşamıma yeniden döndüm. Angelo'dan uzaklaştım ve mavi, pillili uzun etekliğimin içinde mutsuz ve rahatsız yaşamaya başladım. Artık evin içinde de yaptığım hatalar unutulmuş, yaşam normale dönmüştü. Annem kendisine ev işlerinde yardım etmediğim için, babam beyaz gömleğini berbat ettiğim için, abim de tıraş takımını bozduğum için hışımla üzerime yüklendiler. Abim çalışmak için Almanya'ya gidince evimize biraz huzur geldi. Daha önce sıkıldığım için değil ama abim uzakta olunca daha rahat nefes alıyordum. Abim Almanya'da da tam 7 yıl kaldı. Orada bir sevgili buldu, evlendiler ve arka arkaya 3 de çocukları oldu. Annemle babam abimden biraz yardım ummuşlardı ama ancak 4 ay sonra onlardan para istemek için sesini duyurdu. 2-3 ayda bir küçük bir mektup yazıp aldığı paranın azlığını ama gene de yaşamak zorunda olduğunu yineleyip duruyordu. Sonra söylediğim gibi evlendi ama bize 2 ay sonra haber verdi. Yeğenlerimin doğuşunu da böyle geç öğrendik. Sonunda 7 yıl sonra eve döndü. Size ailemi tanıtmak için geldim demişti ama gerçek şu ki hala baba evinde oturuyor ve hala işsiz geziyor. Dönüşü bize bir Amerikan filmi gibi geldi. Evin kapısında tam 5 dakika süren bir korna sesi duyduk. Ne olduğuna bakmak için gittiğim zaman kapının önünde uçak gemisi gibi bir otomobilin burnunu ve penceresinden sarkan bir el gördüm. Abim herkes için çeşit çeşit karamele getirmişti. Benim en çok Coca-Cola tadında sakızlı karamelliler hoşuma gidiyordu. Abim eve girer girmez annem ona sevgiyle sarıldı. Ona bakmaya, öpmeye, sarılmaya doyamıyordu. Sonunda onun yanında ellerinde kocaman valizlerle bekleyen, sarışın, zayıf ve yorgun 4 insan daha bulunduğunu fark etti. Antonio bize karısı Karina'yı ve çocukları Giuseppe, Peter ve Ingrid'i tanıttı. Tabii yengem de, yeğenlerim de hayalarımı patlatacaksın, kıçı mıyı gibi tümceler dışında İtalyancayı hiç bilmiyorlardı. Annem telaş içindeydi. Onlara durmadan badem kurabiyeleri, meyveli çörekler ikram ediyordu. Almanya'nın nasıl olduğunu soruyordu. Abimin söylediklerine, yengemin elbiselerine ve kapının önünde duran uçak gemisine bakarak evimizde bir milyarder ya da onun gibi biri olduğuna inanmıştık. Antonio bize büyük bir fabrikadan, oradaki önemli durumundan, Kolonya'daki evinde bulunan eşyalardan ve oyuncaklardan bahsediyordu. Ama Almanya'ya dönmekten hiç söz etmiyordu. Artık ailesiyle birlikte yeniden eve yerleşmişti ve babamla annem bütün bu insanlara da bakmak zorundaydılar. Sonraları ağabeyimin bu fabrikada kapıcı olduğunu, herkesin ona sen diye seslendiğini, evinin de kentin dışında kiralık bir ev olduğunu öğrendik. Arabası 3. 4. elden alınmıştı. Onun bedelini ödemek ve memlekete dönebilmek için her şeyini satmış, hatta kasadan para çalmıştı. O kadar çok paraları var ki sokağa saçsalar bitmez diyordu. Bunun üzerine kendisini haber bile vermeden işten çıkarmışlardı. O da çocuklarını ve valizlerini alıp dönmüştü. Bu 7 yıl boyunca evin tek çocuğu olarak yaşadım. Fazla bir fayda sağlamadan ve arkadaşlarından daha fazla bir ilgi görmeden her zamanki gibi okula gidip geliyordum. Onlar da İsa peygamberin eşi olmak istediğim günleri unutmuşlardı. Yalnızca erkekleri baştan çıkaran birer kadın olmak için uğraşıyorlardı. Her şey eskisi gibi sürüyordu. Hepsi de bilinen kıç sallamalar, bayağı yorumlar ve müdürün her zaman hazır olan tokatları. Azizelik ve çilekeşlik halimi kaybetmiştim ama gene de hep kendi halinde yaşıyordum. Aslında yalnızca okulda geçirdiğim saatler benim için ilgi çekiciydi. Yaşamımın geri kalan bölümü bir hiçten ibaretti. Ne çocuk ne de tam bir kadın sayılamayacağım kritik bir çağdaydım. Çocukluğumun mutlu yıllarında olduğu gibi yaşıtlarımla dışarıda dolaşamıyordum. O yıllarda çitlerden söktüğümüz kazıklar ve makinelerden çaldığımız bilyalı yataklarla kendimize kaydıraklar yapıyorduk. Bunlar arasında biri vardı ki onu çok seviyordum. Onu kendi ellerimle yapmış ve sarıya boyamıştım. Bunlarla yokuş aşağı hızla kayıyor, denize kadar gidiyorduk. Parasızlığa çare bulmak için yapmadığımız kalmıyordu. Bazen sandalyeler getirip onları bir alana diziyor, sonra evlerden getirdiğimiz elbiseleri, masa örtülerini, peçeteleri üzerlerine yerleştirip satıcılık yapıyorduk. Büyük bir iş yaptığımız yoktu. Sadece bir kez hanımın biri bir masa örtüsüyle ilgilenmiş ama örtüdeki lekeler ve yırtıklar yüzünden işi yarıda kalmıştı. Ama yaratıcılığımız bununla bitmiyordu. Bağış kampanyaları düzenliyor, elimizde kaseler ve aziz resimleriyle kasabayı dolaşıp kiliseye bağış topluyorduk. Bu kez bir şey toparlayabilmek ve bunun üzerinde çalışmalarımızı arttırmaya karar verdik. Evin arkasındaki avluda gerçek ve özel ayinler düzenledik. Bu dinsel etkinlikleri, deyim yerinde ise kutsal ve dünyalık türde gerçek ve özel hırsızlıklarla destekliyorduk. Özellikle kuzenim Rosa ile birlikte uyguladığımız cesaret örneği bazı girişimleri anımsıyorum. Rosa ile aynı yaşta ve aynı boyda sayılırdık. Annelerimizin isteği üzerinde aynı şekilde giyiniyorduk. Birbirimize çok az benzediğimiz, hatta hiç benzemediğimiz halde bizi iki sanıp karıştırıyorlardı. Tertemiz elbiselerimiz, uzun örülmüş saçlarımız, tatlı ve masum yüzlerimizle dışarıya çıktığımızda gerçekten çok sevimli şeylerdik. Görenleri mutlaka aldatan bu saf ve temiz görüntümüzden darbelerimizi büyük bir ustalıkla hedefimize indirmekte faydalanıyorduk. Satıcıların gözleri önünde hiç pişmanlık ya da utanç duymadan koca koca çikolata ve şekerleme kutularını çalıyorduk. Sonra sakin sakin dükkandan çıkıyor, birkaç adım uzaklaştıktan sonra çaldıklarımızın tadını çıkarmak için koşarak Villetta'ya gidiyorduk. Birçok kez çikolata ve şekerleme yedim ama hiçbirinde bu çaldıklarımızın tadını bulamadım. Söylediğim gibi yüzümde o eski saflık maskesi olmadığından artık eskisi gibi oyun arkadaşı yaşıtlarımla çıkamıyordum. Şimdi her davranışta bir kötülük, her sözde bir kötü anlam olabilirdi. Ve çırılçıplak yıkanmalar benim için artık birer anıydı. İlk aybaşımı gördüğüm zaman çok kötü durumlar yaşadım. Bu olaya bütün akrabaların katılmaları bizim memlekette bir adet, daha doğrusu bir gelenektir. Çünkü bizim burada geleneklerle yaşanır. Elbette ki bu zevk yönünden, özellikle de davranış yönünden tartışılabilir bir gelenektir. Oyun arkadaşlarıma bu şeylerden, artık kadın olduğumdan, büyüyen memelerimden, temizlik bezlerinden söz etmiştim. Hepimiz bunlara gülmüştük. Suyun kırmızılaştığını tuvaletimi yaparken görmüştüm. Can sıkıcı açıklamaların önceden kestirmeme karşın annemi çağırıp durumumu anlattım. Annem başını yere eğerek "Bunun anlamını biliyor musun?" dedi. Ben de hafifçe gülümseyip işi saflığa vurarak "Yo, hayır" dedim. O "Hadi hadi biliyorsun" deyip yanımdan uzaklaştı. Olayın saatini kesin olarak anımsamıyorum ama akşama doğru olduğundan eminim. Ertesi sabah evimiz bir toplantı yerine dönmüştü. Sanki bir ölünün başını bekliyorlardı. Gelenlerin bakışlarıyla kötü niyetli gülücükleri olmasa gerçekten akrabalarımdan birinin yaşamı için endişeye düşecektim. Ama bu ziyaretlerin, bu ilginin bana yönelik olduğunu hemen anladım. Ölmüş de olmadığıma göre haberi bütün kasabalılara annemin yaydığı belliydi. Bir an için annemi düşündüm ve gözlerimin önünde bir çocuk kaybolunca kasabanın sokaklarını dolaşıp kaybolan çocuğun adını bağırsınlar diye para karşılığı tutulan çığırtkanların hayali geldi. El sıkışmaların, nefes kesen kucaklaşmaların, sürekli gülüşlerin, dileklerin ve kutlamaların arkası kesilmiyordu. Bense utançtan kıpkırmızı herkese teşekkür sözcükleri yetiştirmeye çalışıyordum. Babam doğal olarak bütün erkekler gibi bu konuda düşüncesini söylemeyen, en ufak bir işarette bulunmayan ve olayla çok uzaktan da olsa ilgili konuşmalar yapmayan tek kişiydi. Ama kuşkusuz nezaket ya da bana duyduğu ilgi gereği değil, sadece bu konular erkekleri ilgilendirmediği için. Kendimde hiçbir değişiklik hissetmiyordum. Örneğin göğüslerimde hiçbir büyüme yoktu ve teyzelerimin gelenek gereği bana armağan ettikleri sütyenlerin hepsi de 5 yaşımdan beri hazır duran çeyizimin bulunduğu sandığa konuldu. Tek yenilik pantolon giymek isteğinin yeniden içimde uyanmasıydı. Bu isteğimi anneme açtım. Bana saf saf verdiği yanıt gençlik yaşamımı alt üst etti. Pantolonu ancak erkekler ve sürtükler giyer. Madem erkek olamıyordum, ben de sürtük olmaya karar verdim. Bir genç kızın sürtük olmak üzere izlemesi gereken yolu anlamak için önce sürtük sözcüğünün anlamını açıklamak gerekir. Bizim buralarda sürtük, vücudunu zengin ve doyumsuz bir erkeğin isteklerine terk eden bir kadın değildir. Sürtük deyim yerinde ise giyiminde, davranışlarında serbest olan kadın demektir. Kuşkusuz bu durum böyle bir kadının yatağın birinden çıkıp ötekine girmesini gerektirmez. Doğrusunu söylemek gerekirse böyle bir şey de hemen hemen hiç olmamıştır. Sürtüklük sadece bir etiket, başkalarının dedikoduları için bir izin, bir tür toplumsal olgudur. Bu son söylediklerimi anlayabilmek için köylü kafasını iyice tanımak gerekir. Bizim memlekette hemen hemen hiç kimse gerçekten kötü değildir ve gevezelik zevki çoklarının düşündüğü gibi kötü insanlara özgü, aşağılanacak bir davranış değildir. Bizim burada büyük olaylar yoktur, bir etkinlik ya da eğlence yoktur ve insanların zekası bu katı devinimsizlik içinde yitip gider. Gerçekte dedikodu eşsiz bir düşlem etkinliği, renklerden, küçük ayrıntılardan yapılmış bir sanat, bir kalkma işlemeciliğidir. Sadece başkalarına ait olayları basit bir şekilde anlatmak değildir. Bundan çok daha fazla bir şeydir. İnsanın zihinsel yeteneklerini geliştirmenin yollarından biridir. Bir düşlem yarışıdır. Belki hoşa giden bir şey değildir ama ne yapalım ki her insan kendisine sunulan şeyle yetinir. Sürtüklerin toplumsal işlevleri özellikle şudur: yeni sürgünler vermek. Ama bir iyiliğe teşekkür etmenin bu dünyada görülen bir şey olmadığı da gerçektir. Çünkü bu yeni hemşireler Değerleri bilinmek şöyle dursun, azarlanıp horlanırlar. Ama kuşkusuz insanlar bunu da kötülüklerinden yapmazlar. Ateşli zihinleriyle hep gerçek olayları konuşmaktan kendilerini o kadar ezik hissederler ki kımıldayamaz hale gelirler. Bu durumda da okul ya da ayine gitmek için evden tek başına çıkan bu cesur kızlarla uğraşmayı, onların yürüyüşünden, diz çökmelerinden, bakışlarından anlamlar çıkarmayı yeğlerler. Olaylardan da bir anlam çıkarılmayacaksa düşlemin insana faydası nedir? Rosetta bu pazara ayine gelmedi. Kim bilir nerede, kiminleydi. Ne olursa olsun ben sadece büyük şenliklerde anne ve babasıyla birlikte koca bulmak için evden çıkan, başkalarının bakışlarına duygusuz kalarak başını öne eğip yürüyen, pazar günleri yıllardır Meryem Ana'ya ve azizlere aynı duayı insanı bıktıracak kadar yineleyen ve tesbihlerin her tanesini hac yolunun bir durağıymış gibi çeken, yaşlı kızların anlaşılmaz mırıltıları arasında mihraba diz çöküp dua eder gibi yapan, namus örneği kızlardan biri olmayacaktım. Ben gün ışığında bir sürtük olacaktım. Adım dilden dile dolaşacaktı. Ve en sonunda pantolon giyecektim. Bu işteki çıraklığıma okuldaki kız arkadaşlarımın baştan çıkarma yöntemlerini büyük bir dikkat ve istekle inceleyerek başladım. Param olmadığından dudak boyası, allık ve benzeri şeyleri alamıyordum. Ailemden de para isteyemediğim için ilk zamanlar kendi köşemden sadece öteki kızları seyretmekle yetindim. Ama şimdi onlara yaklaşmaya, çekine çekine dünyaları hakkında daha çok şeyler öğrenmeye çalışıyor ve ilk sorularımı çekine çekine sormaya başlıyordum. Bunlar aptalca sorulardı. Zaten bana da bir aptalmışım gibi davranıyorlardı. Ama ben yılmıyordum. İlk kalça sallamalarını denemeye, etekliğimi biraz ama sadece biraz yukarı çekmeye ve zayıf göğüslerimi büyütmek için temizlik kağıdı kullanmaya başlamıştım. Ama son derece beceriksizdim ve aldığım elle tutulur tek sonuç kızların kahkahaları ve oğlanların alaylı yorumları oldu. Ama gerçekten Tanrı'dan gelen iyilikler sınırsızdır ve bu iyilik beni bir teneffüste tuvalette mühendisin kızı Angelina Carosetti'nin dünyalık giysileri içinde gelip buldu. Angelina ünlü bir sürtüktü ve kuzeyde 13 yıldan fazla yaşadıktan sonra kısa bir süre önce bizim buraya gelmişti. Ona verilen eğitim bizimkinden çok değişikti. Angelina çok serbest bir kızdı. Sadece birkaç kızın katılabildiği oyunlu, çalgılı eğlenceler düzenliyor, istediği zaman dışarıya çıkıyordu. Ama bunu tek başına yapmıyordu. Çünkü her zaman ona eşlik etmek için 3-4 erkek hazır beklerdi. Vücudunun tüm çizgilerini belirginleştiren çok dar pantolonlar, en ufak bir esintide havalanıp bacaklarını ortaya çıkaran kısa geniş organzeden yapılmış kloş etekler giyiyordu. Kendisi bacakları açılınca sadece bembeyaz dişleri ve kırmızı dudakları ile gülüyordu. Herkesin yüzüne, gözlerinin içine bakar, kendi gözlerini öğretmenler onu azarlarken bile aşağı indirmezdi. Bu yüzden az kalsın okuldan sürülecekti. Çünkü gözlerini indirmesini söyleyen matematik öğretmenine şöyle yanıt verdi. ''Ben istediğim yere bakarım. İstiyorsanız siz gözlerinizi indirebilirsiniz.'' Angelina kızların gözünde bir ilahi gibiydi. Benim gözümde ise biraz aptal bir gösteriş düşkünüydü sadece. Ama bu denemelerim, beceriksizliklerim kendisinde bana karşı bir acıma duygusu uyandırdı. Derken o gün tuvalette yanıma yaklaştı. Kızların duvara astıkları aynanın önündeydim. Saçlarımı tutup yukarıya kaldırdı. ''Saçlarını toplasan daha güzel olursun, değil mi?'' Ona aynada baktım ve ağzımdan tek bir söz bile çıkarmadan başımla evet işareti yaptım. O zaman elimden tuttu ve boş tuvaletlerden birine doğru yürürken seninle konuşmamız gerek dedi. Tuvalete girer girmez helal taşının üzerine bacaklarını iki yana ayırarak oturdu. Bir sigara çıkarıp yaktı ve ağzı titreyip duran kırmızı bir yürek şeklini alırken sigaradan derin bir nefes çekti. Sonra kirpiklerini kırpıştırdı. Boş elini ışığa karşı bir perdeymiş gibi dışarıya uzatıp boşlukta tuttu ve gözlerini gözlerime dikerek ''Zor bir iş değil, sadece bir parça iyi niyet gerekir. İstersen sana her şeyi öğretebilirim.'' dedi. Ona hayranlık ve şaşkınlık içinde bakıyordum. Belki onun kadar becerikli olamazdım ama bu denemeye bütün varlığımla gireceğime inanıyordum. O günden başlayarak ben ve Angelina gerçekten birbirimizden ayrılmadık. O bana uygarlaştırılacak bir yerliymişim gibi davranıyordu. Yalnız bu yerli, fazla değerli biri değildi. Bana ilk makyajı yapan, tenime hangi pudranın, gözlerimin rengine hangi göz kaleminin uygun düşeceğini belirleyen o oldu. Hiçbir zaman öfkelenmiyor, durmadan hareket ettiğim, gözlerimi açıp kapadığım, dudak boyamı bir çilek gibi emdiğim zaman bile dinginliğini koruyordu. Sinirlendiği zaman bile belli bir sınır aşmıyordu, bağırıp çağırmıyor, elini kolunu sallayıp bayağılaşmıyordu. Bana söylediği en kötü söz şuydu: aptal. Bana karşı sevgi ve özen gösteriyor, hiçbir ayrıntıyı ihmal etmiyordu. Topuklu ayakkabılarını bana giydirip nasıl yürümem gerektiğini gösteriyordu. Ama bu benim için bir işkence oluyordu. Çünkü benim ayağım 39 numara, onunki ise 37 numaraydı. Bu nedenle de bir ayağım topalmış gibi yürüyor ve duvarlara tutunarak gidebiliyordum. Çeyiz sandığımdan aşırdığım süt yenimi, kağıt mendilleri yerleştiren ve nasıl davranacağımı söyleyen de oydu. Unutma, erkekler yüzünden önce göğüslerine bakarlar. Nasıl nefes alıp vereceğimi de öğretti. Bunun bu kadar zor bir iş olduğunu hiç düşünmemiştim. Daha sonra sırasıyla gerektiği gibi konuşmayı, bakmayı, dinlemeyi, ilgisizmiş gibi durmayı, gülmeyi, gülümsemeyi, ciddi olmayı, yemeyi, içmeyi, oturmayı, kalkmayı, saçlarımı kaldırmayı, çözmeyi de öğretti. Bütün bunları ayrıca birçok küçük ve çok faydalı gözlemlerle destekledi. Bir erkekle konuşurken her zaman onun gözlerinin içine bakmalısın. Ama onu dinlerken ağzına bakıp dudaklarını hafifçe ayrık tutacaksın. Birisi ilgini çektiği zaman bunu ona açıkça göstermeyeceksin. Önce onu baştan çıkarıp kendine çekeceksin. Sonra da ilgi duymuyormuş gibi yapacaksın. Kısacası ayaklı bir el kitabı gibiydi. Her durum için bir reçetesi vardı. Doğal olan hiçbir davranışı yoktu. Bense kendimden hiçbir şey katmadan onun öğrettiklerini körü körüne izliyordum. Onun canlı bir kopyası gibiydim. Ama erkekler bu durumu fazla önemsemiyorlardı. Çünkü çok geçmeden benim de peşimden gelmeye, benim için de açık saçık sözler söylemeye başladılar. Angelina bana gözde bir öğrencisiymişim gibi davranıyor, her zaman yanında götürüyordu. Hatta ünlü eğlencelerine bile çağırıyordu. Tabii bunu beni sevdiği için yapmıyordu. Böyle bir şeyi ben de hiç düşünmedim ve onun sevgisine önem verdiğim de yoktu. Bir erişkin, bir çocuğu nasıl büyülerse o da beni öyle büyülemişti. O benim için her durumda ne yapacağını bilen ve benim yaşamak istediğim gibi yaşayan bir ilahiydi. Ama kendisini kıskanmıyordum çünkü hiçbir zaman gülmüyordu. Daha doğrusu hiçbir zaman kendiliğinden gülmüyordu ve hiç gülmeyen bir insan da bence asla mutlu olamazdı. Belki eğleniyordu ama mutlu değildi. Çünkü gözlerinin ışığı sönmüştü ve kendisine söylenen güzel sözler bile artık onları aydınlatmaya yetmiyordu. Angelina'nın düzenlediği eğlenceler, kadın kısmının azlığı, buna karşılık yem peşindeki genç horozların çokluğu nedeniyle herkesin gözündeki zevk alemleri gibi görülüyordu. Ben bunlara katılamadığım gibi böyle bir şey yapma iznimi annemle babamdan da isteyemiyordum. Çünkü böyle eğlenceler, özellikle de Angelina'nın eğlenceleri için ne düşündüklerini çok iyi biliyordum. Bana bu işi, yani sürtüklerin dünyasına ilk girişimi sadece düşlemek ya da buraya hiç değilse bir kez katılabilmek için düşünmek kalıyordu. Aslında böyle bir yerde giyebileceğim uygun bir elbisem de yoktu. Ama Angelina bana böyle bir elbiseyi ödünç olarak verebileceğini söyledi. Ben de kendi peri masalımı yaşamak için bu hapishaneden birkaç saatliğine nasıl kaçabileceğimi düşünüp duruyordum. Üzerimdeki örtü açılmıştı. Birdenbire ortaya çıkarılacaktım. Yapılması mümkün bir şeyler düşünmek gerekiyordu. Bunu da Angelina buldu. Bir gün öğleden sonra bizim eve gelecek, babamla konuşup benim ansiklopedim olmadığı için bir ödev hazırlamak üzere onlara gitmeme izin vermesini isteyecekti.